Ayrım 6, sayfa 51. Çocuk. Gökyüzü patlayacak kadar dolmuş muydu? Nedir? Mıymıntı bir karanlıkla. Koyun oralardan, dalgacıklar acımadan camları kırarak seslerini odanın içine kadar uzatıyor, köşede bezginlikten titreyerek yanan mumun çevresinde pervaneler gibi dolanıyordu. Bir de o, çevrelerini bir haksızlık gibi saran korkunç karanlığın içinde, dev ceviz ağaçlarının oralardanmış gibi gelen yarasaların merhametsizce yaklamaları. Yüzüne şaşkınlıkla, ünlü Çin işkencesinde olduğu gibi belli bir korkuyu düzenli aralıklarla püskürtüyordu. Duvarın çıkıntısından vınlayarak bir sinek kalktı. Çocuk, onun tavandan sarkan örümcekli sicimin üstüne konduğunu düşündü. Sessizlikle sakatlanmış karanlığa karşı duruyordu. Ve hiçbir işe yaramıyordu bu. Ne kötü. Düş mü görüyordu? Ne olmuştu kendisine? Herkeslere? Bir daha hiç bulamamacasına sevgili oyuncaklarını mı kaybetmişti? Karanlık bastırdığından beri koydan mavnaların boğuk sesleri, uzaktan ve yorgun, hasta babasının hırıltıları gibi hiç eksilmemişti. Bir gül açar gibi bir şey değişmişti. Minicik dünyasında ürpertilerle karışan bir şeyler. Hemen o anda bir tüy darbesiyle bilinmezliğinin içine yaslanarak, biraz da öteye beriye korkular salarak, arkadaşlarının garip ve şaşırmış bakışlarının içinde nasıl olmuştu, dayısının gelişiyle amcasının kocaman bıyıklarından akan suskunlukla bir şey başkalaşmıştı. O da içine kapanmış perdeyle, kendisine dalgın eşya ile tıka basa doluydu. Korku muydu bu? Ama geceliğin aşağı inerken duyduğu şeye benzemiyordu. Birden kaçmak isterdi o zaman. O da başkalaşmış. Şimdi büzülüyordu, ufalıyordu, tortop olmak istiyordu yatağında. Annesi ağlamıştı. Yanına döndü. Tüllü köpeği, kırmızı boncuk gözleriyle bakıyordu. Arkasından vagonları ayrılmış treni raydan çıkmış, devrilmişti. Adam olmayacak bu, diye geçirdi. Zaten bir günden bir güne doğru dürüst çalışmadı. Sonra tülünün boncuk gözleriyle karşılaştı. Elini alıp mıncıklamak istedi. Mum titredikçe kırmızı ışıklar gelip geçiyordu tülünün gözlerinden. ''Bakma tülü, öyle bakma.'' diye söylendi. Yalvarış dolu bir sesle yüklendi içi. Ne olmuştu acaba? Her yana sinmiş bu sessizlik yabansı duruşuyla dünyanın ortasına lök gibi dinelmişti. Tülü bakıyor, boyuna karanlığı tırmıklıyordu kırmızı gözleriyle. Başka zaman olsa öfkelenirdi ona. Fırlatıp atardı bir köşeye. Az ötesinde annesi yatıyordu. Yan odaya da bazı bayramlarda olduğu gibi uzaktan yakından gelen akrabaları yerleşmişlerdi. Usulca kalktı. Kapıyı açıp aşağı indi. Herkes ve her şey uyumuştu. Yan odanın kapı aralıklarından ışık sızıyordu. Mutfağın kapısı gıcırdadı açılırken. Geçip ayak yolunu buldu. Geri döndü. Dönerken babasının büyük, eski, kara kunduralarına takıldı ayağı. Birden gördü kunduraları ve işte o zaman çok iyi tanıdığı korku içinden bir demirci balyozu gibi yekindi. Arkasından itiliyormuşçasına koşarak çıktı merdivenleri. Kapıyı hızla açıp çarparak kapattı ve yatağına attı kendisini. Babası. Yorganını gözlerine çekerken anne uyandı. Tam o sırada duvara asılmış babasının kocaman gülen resmiyle karşılaştı. Çok tuhaf bir biçimde gülüyordu. Bütün bu anlamsızlıklarla olup bitenleri, bu vıcık vıcık karanlık geceyi, oradan gözleriyle yöneten oydu sanki. Gözlerinin ta içine, dibine bakıyordu. Tülü vardı, başkaları vardı. Neden hep kendisine? Anne neden böyle, kesecek gibi? Hiç böyle yapmazdı. Babası, demek babası. Yıvışık bir karanlığa bulanmış suratıyla sapsarı mum ışıkları içinde kocaman kunduralarıyla gür kaşları ve hırıltıyla açılıp kapanan dudakları, döşeğindeyken nasıl da çekilmiş büzülmüş bedeni şimdi en canlı duruşuyla karşısında olarak, boşluğu kemiriyor gibi gözleri ile en korkunç biçiminin içine sığınmış oydu demek. ''Ne oluyor?'' diyerek yekindi annesi. Baktı ama sesini çıkarmadı. Bir çengel gibi kıvrılıp takılmış, soru gittikçe sivrilip sertleşerek engel oldu. Annesi kalktı. Sırtında ağır bir yorgunluğu sürükleyerek yanına geldi. Her gün tahta silmekten, bulaşık çamaşır yıkamaktan pörsümüş ellerini başının üstünde, saçlarında dolaştırdı. "Uyu," dedi. Annesinin yüzüne baktı. Bir şeyi anlamak istiyordu ama bir türlü bulamıyordu onu. Islak gözleri görünüyordu annesinin. "Sen niye uyumadın? Hadi artık." Bırakıp çekildi yatağına. Annesinin sesinde duyduğu güvenle yastığına yasladı sırtını. Eşya biraz daha duruklaşmış, biraz daha berraklaşmıştı. Ama kafasına bir tığ gibi takılıp kalmış o şey neydi? O soru neydi? Ah, neden bu kadar aptaldı? Tanrım! Tülüyü yakaladı. Bakma, öyle bakma bana. Öfkeyle kulaklarını çekiştirdi. Sonra sırtına kendine döndürerek trenin üstüne bıraktı. Babası hep korkunçluğunun içinde duvardan gözlerini dikmiş, çıldırtacakmış gibi gülümsüyordu. Bu babam değil benim. Kırılıp dağılan eşyanın içinde bir çizgiyi yakalar gibi olmuştu. Hırçın bir ses yükseldi boğazını. Huysuzlanarak, "Anne!" diye seslendi. Annesi incecik yatıyordu. "Ölü baba ne demek anne?" Karanlık bir şimşek gibi sıyrılıp geçti bir boşluğun üstünden ve mum ışığını şöyle bir kırpıştırarak uzaklaştı. Annesi yastığında başını kaldırmış, gözleri iri iri açık kendisine bakıyordu. Aralarında anlamsız bir perdeyle doğrulmuşlar, zamanın içinde iten, eriyip giden bir şeylere karşı dikilmişlerdi. Hava sebepsiz bir yumuşama ile ezilmişti. Anne hep çocuğa bakarak, "Bir şey yok yavrum, bir şey yok," dedi. "Uyu artık." Çocuk o zaman birden yorganı başına çekti ve bütün gücüyle ağzına bastırarak, kendini tutmaya çalışarak ağlamaya başladı. Tutuk. Ucu bir yerden kıvrılıp bükülmüş olmasa, sonra da bu büküntüden insanı şaşkınlığa uğratan cam kırıkları gibi sağa sola yalpa vura vura dağılan yorgun solukluğu içinde, ay ışığı yerdeki kilim eskisinin üstündeki açılmış iri kocaman beyaz gül dalının üstünde şöyle belirsiz bir duraklama geçirerek konuklamasa, o da söz götürmez bir karanlıkla gırtlağına değin batmış, boğulmuş, kendinden geçmiş, gün sanki bir daha hiç dönmeyecek bu pencereyi. Öyle. Eşyaysa her şeyden çok, iyice bu karanlığa gömük, uysallıkla daha çok da kendi körlüğünü bilerek o eski ama vahşi yerini inatla saklıyor. Soğuk parke taşları yalnız, kimsesiz. Ay ışığı. Alanın ucundaki tulumbalı çeşme, yanı başında tarihsel anıt, sonra yokuş, park, masaları toplanmış, üstüne iskemleleri ters çevrilip konmuş, ışıkları söndürülmüş yazlık kahve, çöp tenekelerini dolanan uyuz kediler. Az aşağıda dar sokak, ana yoldan başlarken daha genişçe, öbür ucunda bir çeşmeyle daralarak karanlığa sokulu. Bir de yapraklarını pencerelerden sokan, sıra sıra yaşlanmamış ev boyunca çınarlar, yolun süsleri, dallarına özel günlerde renkli ışıkların asıldığı, yuvarlak, ince boyunlu elektrik direkleri. Ev bu çınarların birinin yakınında, hantal, yoksul ama geniş, pörsümüş, heybetli duruşuyla kimler için böyle yapyalnız, böyle baş eğmiş, bilinmez. Soğuk, iğrenç odaları, kocaman direkleri, kiremitli çatısı, nedenli de alışılmış, bıkılmış, usanılmış. Kolay değil, yıllarca hep aynı merdivenler, taşlık, hep aynı kiremitli çatı, dökük sıvalar. Kadın, gözlerini ışığın o kıvrık yerine dikmiş pencereden bakıyor. Ama ne gözünde bu eğrilmiş görünüm, ne kulağında çeşmeden yayılan suyun tek düze sesi, yalnız can sıkıntısı. Yaşlılığının o düzensiz çizgisinde kapalı ve akşamüstülü. Köpürmüş bir deniz halinde onu kuşatmış, şimdiye dek duymadığını duyurmuş. Hüzünden örülü bir kavak ağacı gibi dimdik. Karşısında. Işığın kıvrımında bir başına o ağaç. Sallantısız ve som. İçinde birikip kabarmış ağırlıklı yükü gözleriyle çizdiği genişçe bir kavisin üzerinden kaydırarak o kıvrımın üstüne boca ediyor, Sonra zihninde çizdiği o karışık çarklarla, manivelalarla çalışan makineyi geriye doğru sürüyor, bir balya yük daha alarak gene o kıvrımın üstüne. Kendini almadan hep yineliyor bunu. 50 kez, 100 kez yapıyor. Ama yük bir yandan boşalırken öbür yandan yerini başka yüke bırakıyor, bitmiyor. Karanlık, çevresinde bir inilti gibidir. İçine kök salmış, orada büyümüş, dallanıp budaklanmış. Sonunda oyuncağından bıkmış bir çocuk duygusuyla o karışık makinesinin vidalarını gevşetiyor, daha sonra da her şeyi büsbütün çözüp dağıtarak iç içe geçmiş çarkları, manivelaları sırası gelince yeniden kullanmak üzere gelişi güzel fırlatıp atıyor. Artık oyalanamıyorum da. İçiminde sönük bir düşünce geçiyor içinden. Bana aldırmıyorlar bile. Ben yokum bile. Ay ışığı gardırobun aynasına yamuk bir dörtgen düşürmüş. Dörtgen de kendine bakıyor. Beyaz geceliği, kırlaşan kara saçları. İçini çekerek dönüp oturuyor pencerenin önüne. Yaşamasını istediği gibi biçimlendiremediğini düşünüyor. Bütün ömrünce sanki yalnız kendi dışındakini denemiş, bir bozgundan ötekini mekik dokunmuştur. Bunca yıl aynı çatı, yorgunluğu, bekleyişi, demek hep bu yenilgiyi işlemiş, oymuş, eklemiş, düzeltmiş, dikmiş. Bir zamanlar oradan oraya seken aklı artık o denli oynak değil, bunu bilmek istemiyor. Kendini hırslı bir yalnızlığın ortasında kurumuş çöl dikenleri gibi acınası bir kimsesizliğe mahkum duyuyor. Bazen mutfağa giderken, merdivenleri çıkarken ya da masasını düzeltirken birden duruyor. Karşısındaki köşeli boşluğa bakarak uzun uzun bir adı çağırıyor. Boynunu uzatıp bekliyor. Olduğu yerde, öylece, boynunu uzatmış dinliyor. Bugüne dek hep kendinden vermiş, artık bunu yapamıyor. İş işten geçmişliğin hüznüne bulanmış, yıllar kendini bırakıp beşer onar bir yerlere kaçtıkça değişmiş, boyuna değişmiş ama bitmemiş, tükenmemiş. Varlığının öz suyu, duygu, çekirdeğinde bencilliği sarıp sarmalayarak aldanmış olmayı ne kadar isterdi. Ama işte, açık açık başkalarından bekliyor. Pencereden gecenin serinliğine baktı. Az yukarıda, anıtın orada, yol küçük bir çıkıntı yaparak bir alancık meydana getirmişti. Yokuş, usançlı bir dönemeçle oradan başlıyor, sonra da daha yukarılarda gecenin karanlığıyla bitişiyordu. Ağaçlarda garip bir tutkalla gökyüzüne yapıştırılmışlardı. Korkunç bir vurdum duymazlıkla esinsiz kala kalmışlardı. Çok daha aşağılarda, kentin ovaya karıştığı yerlerde göçmen evleri vardı. Bu evler temelsiz, duvarsız, yalnız bir tek toprak damdan yapılmış da bu damlar da kim bilir hangi mucizeyle bir başlarına havaya asılıp kalmışlardı. Görmeden bakıyordu bunlara. Karanlığın ışırtısını, musluğun damlalarını da duymuyordu. Gözlerini kapadı. Gecenin kıvrımını, bir dağ başında ay ışığının solukluğu altında parlıyor olan çakıl taşlarını, geleceğin, o ne korkunç bir istemle kendini çağıran, el sallayan geleceğin, karanlık, gizli belirsizliğini, mutfağın taş döşemesini, bir aile sofrasını, kendini seveni, kendi sevdiğini, sonra o usulcana yitip giden yılları, bir ağaç kökünü, sözlerini hatırlamadığı bir konuşmayı düşündü. Evet, atsız, sınırsız, bir üzüntü vardı içinde. Birden can sıkıntısının çılgınlaştığını duydu. Üstüne mutluluk oturtacağı bir düşüncesi yoktu. Birdenbire her şeyini yitirmiş, kuru, ıssız bir toprak üstünde çırılçıplak kalmıştı sanki. Artık kendini sevemiyor. Etini, parmaklarını, yorgun. Bir de kendi, öyle mi, yorgun ve ölü. Ölü. Geçmişe karışmış bunca yılın çöküntüsüyle etinin altında yatan, ta başından beri o bir ilk viyaklamayla kendini, kendi varlığını açıklayan sinsi, gitgide büyüyen ve etin altında eşyanın saydamlığında yaşayan, çoğalan, çağrılı ama hep etin altında, kanda dolaşan boynumuzda görünmez kemendiyle sürükleyici çekici, etin altında kımıltılı, kendini belli eden, gittikçe kendini daha çok belli eden, çekiciliğindeki karşı konulamazlığıyla güçlü ama hep sinsi fırsatçı acımaz, etinin altında şimdi bir yalım gibi parlayan iğneleyici sesiyle ölü. Kendi, ürperir gibi oldu. Bu alışılmış derisiyle ölü. Parmaklarına baktı. Korkmak istedi. Ay ışığı karyolanın nikelajından komodinin üstüne atlamıştı. İçinde beslenmiş karanlığıyla yatağı şimdi büsbütün mezar. Kendi. Karışık bir bağlantıyla gülümsedi. Deliliğin çeperlerini yokluyorum sandı. Pencereden soğuk parke taşları, kediler, pazar artığı bir tezgah, insanlar, yuvarlanıp giden arabalar, baharat satıcıları, orada öyle geceye yaygın, isteksiz ve ışıksız park. İçinde birikmiş, birikmiş, çürümüş, dağılmış, tutulamaz bir eziklik ağırlığını artırarak sokaklara, caddeye, pancurların üstüne. Bir şey, ne yapsa? Birden bir ses duydu. Acaba? Dinledi. Bir inilti gibi ama tiz, ince ve keskin. Ses gibi bir şey. Dinledi. Derinlerinden titreyerek yükseliyordu. Titreyerek, titreyerek. Delirmiyordu. Yani henüz delirmemişti. Bu köşe, o bucak, sandalye. İşte her şey birdenbire bunlar. Tükenmemiş olduğunu bilmek istiyor, bunu istiyor. Kalkıp perdeyi çekti. Elektrik düğmesini çevirdi. Işık, buzlu bir hava gibi yaladı yüzünü. Eşya soğuktu. Dipte gardırobu, yanı başında komodini, üstünde saç fırçası, birkaç toka, yan duvara yakın ince bacaklı bir masa. Hepsine tek tek baktı. Yarım kalmış örgüsü yere düşmüştü. Yatağına doğru yürüdü. Yorganı, beyaz çarşafı. Akşamdan beri dokunulmamıştı. Elle tutulur bir yorgunlukla uzandı yatağına. Kendini nasıl alt etti bilemedi.